Ayrım 12. Baba Mario Puzo. Sayfa 137. 8. Bölüm. Babanın vurulmasını izleyen ertesi gün aile çok çalıştı. Michael telefonun başından ayrılmamış, Sony'ye haberleri iletmişti. Hagen Solozzo ile toplantı yapılabilmesi için iki tarafın da kabul edeceği ara bulucunun tespitine çalışmıştı. Oysa Türk birden ürkekleşmişti. Belki de Tessio ile Clemenza'nın adamlarının izini bulabilmek için bütün kenti taradıklarını haber almıştı. Ama Solozzo, Tattaglia ailesinin bütün üyeleri gibi sığınağından dışarı çıkmıyordu. Sony'nin beklediği bir durumdu bu. Düşmanın almak zorunda olduğu ilk tedbirdi. Clemenza Paoli Ghetto ile meşguldü. Tessio, Luca Brasi'yi arıyordu. Luca, Don'un vurulduğu günden beri görünmüyordu ortalıkta. Kötüye işaretti bu. Oysa Sony, Luca'nın ne öldüğüne ne de aleyhlerine döndüğüne ihtimal veriyordu. Anne Corleone hastaneye sık sık gidebilmek için kentteki dostlarının evinde kalıyordu. Enişte Carlo Rizzi yardım teklifinde bulunmuş ama kendi işine bakması söylenmişti. Connie de annesiyle beraberdi. Freddy hala verilen teskin edici ilacın tesiri altındaydı. Sony ile Michael onun ne kadar hasta ve bitkin olduğunu gördükçe şaşıyorlardı. Akşama doğru Michael, Clemenza'nın adamlarından biri tarafından mutfaktaki telefona çağrıldı. Telefon eden Kay'di. ''Baban nasıl?'' diye sordu Kay. Sesi kaygılıydı. Michael onun gazetede çıkan yazılara pek inanmadığını, babasının bir gangster olduğuna ihtimal vermediğini anlıyordu. ''İyileşecek'' dedi Michael. ''Hastaneye gittiğinde ben de gelebilir miyim?'' Michael güldü. Kay'in kendini ailesine sevdirmeye çalıştığını biliyordu. ''Özel bir durum bu Kay'' dedi. ''Eğer gazeteciler seni görürlerse adın Daily News'un birinci sayfasına geçer. Eski soylu bir Amerikan ailesinin kızı mafya şefinin oğluyla dolaşıyor diye yazarlar. Ailen ne der o zaman?'' Kay anlamsız bir sesle ''Bizim evde Daily News okunmaz'' dedi. Sonra yine kaygılı bir sesle ekledi. ''Sen iyi misin Mike? Tehlikede değilsin ya.'' Michael yine güldü. ''Ben Corleone ailesinin kız gibi çocuğu olarak bilinirim Kay. Hiçbir tehlike yok, meraklanma. Benim peşime düşmezler. Sonra sana her şeyi anlatırım.'' ''Ne zaman buluşacağız?'' Michael düşündü. ''Bu gece geç vakit, ne dersin? Otelde yemek yer, bir kadeh içki içeriz, tamam mı? Ama kimseye söyleme. Gazetecilerin birlikte resmimizi çekmelerini istemem. Şaka etmiyorum Kay, çok ciddiyim.'' ''Peki'' dedi Kay, ''seni bekleyeceğim. Yapmamı istediğin bir şey var mı?'' ''Hayır'' dedi Michael, ''beni bekle yalnız, hazır ol.'' Kay güldü. ''Hazır olacağım'' dedi, ''hep hazır değil miyim zaten?'' ''Evet Kay, her zaman hazırsın. Zaten bu yüzden seni çok seviyorum ya.'' ''Bu gece buluşacağız, tamam mı?'' ''Tamam.'' Sonunda Clemenza Long Beach'teki eve dönmüştü. Mutfakta kendine koca bir tencere domates salçası hazırlıyordu. Michael onu başıyla selamladı. Sonra çalışma odasına girdi. ''Clemenza mutfakta mı?'' diye sordu Sony. ''Michael yemek pişiriyor'' dedi. ''Pişirdiği yemek bir orduya yeter.'' Sony sabırsızlıkla ''git söyle'' dedi. ''Saçmalığı bıraksın da derhal buraya gelsin. Yapacağı daha önemli işler var. Tessio da gelsin.'' Birkaç dakika sonra hepsi çalışma odasında toplanmışlardı. Sony, ''icabına baktın mı onun?'' diye sordu. Clemenza başını olumlu salladı. ''Onu bir daha göremeyeceksin.'' Michael'ın vücudundan elektrik akımı geçer gibi oldu. ''İcabına bakıldı mı?'' diye sorulan kişi Paoli Gatto idi. Demek küçük Paoli ölmüştü. Sony Hagen'a döndü. ''Solozzo meselesinde ilerleme oldu mu?'' Hagen umutsuzlukla başını salladı. ''Herifçioğlu galiba anlaşmaya varmaktan caydı. Hiç de aceleci görünmüyor bu konuda. Belki izini adamlarımıza belli etmemek için ortaya çıkmıyor.'' Sony Solozzo şimdiye kadar karşılaştığımız en zeki, en kurnaz kişi dedi. ''Belki Don iyileşene kadar zaman kazanmaya çalıştığımızı anlamıştır.'' Hagen omuz silkti. ''Bunu herhalde sezmiştir. Yine de bizimle anlaşmaya varmak zorunda. Başka çaresi yok.'' ''Don Corleone'nin yaşaması onun aleyhine oldu. Yarın yine bir deneyeceğim.'' Kapı vuruldu. Clemenza'nın adamlarından biri içeri girdi. Clemenza'ya ''Polisler Paoli Gatto'yu bulmuşlar'' dedi. ''Arabasında öldürülmüş.'' Clemenza ''Bunun üzerinde durmayın'' dedi adamına. Adam patronunun yüzüne hayretle baktı. Sonra her şeyi anladı. Sony ''Babanın durumunda bir gelişme var mı?'' diye sordu. Hagen sağlığı düzelmek üzere ama daha birkaç gün konuşamaz dedi. Ameliyattan henüz çıktı. Kendini toparlaması için zaman gerek. Annen hep yanında, Connie'de. Hastanenin her köşesinde polisler var. Tessio'nun adamları da gerekli tedbirleri aldılar. Biz bu arada Solozzo'nun ikinci bir darbeye kalkışmasını önlemeliyiz. Onunla görüşmelere başlamayı bu yüzden istiyorum ya. Ben de Tessio ile Clemenza'dan onu bir an önce bulmalarını istiyorum dedi Sonny. Belki talimiz yaver gider de işleri düzene koyarız. Ne yazık ki Solozzo çok akıllı dedi Hagen. Karşılıklı masaya oturduğumuz zaman çoğunlukla bizim isteklerimizi kabul etmek zorunda kalacağını biliyor. Bu yüzden kaçıyor. Bence diğer New Yorklu ailelerin desteğini sağlamaya çalışıyor. Sonny yumruğunu öfkeyle masaya indirdi. Diğer ailelerin bu işle ne ilgisi olabilir? Akılları varsa savaşa katılmazlar. Benim işim Solozzo ile. Tessio'ya döndü ve sordu. Luca'dan haber var mı? Tessio, iz bile bulamadık dedi kaygıyla. Belki Solozzo'nun eline geçmiştir. Hagen, Solozzo Luca'nın sözünü bile etmek istemedi diye atıldı. Bana garip geldi tutumu. Onun gibi zeki bir adamı kaygılandırabilecek en önemli kişi bence Luca. Belki de şu veya bu şekilde Luca'yı haritadan sildi. Sonra inşallah Luca bize karşı çalışmıyordur diye mırıldandı. İşte beni tek korkutan şey bu. Tessio, Clemenza siz ne diyorsunuz? Clemenza herkes hata işleyebilir dedi. Paoli'ye baksanıza. Luca'ya gelince böyle bir şeye ihtimal veremiyorum. O iki yüzlülük edecek biri değil. Baba bu dünyada saydığı, korktuğu tek kişidir. Hayır, Luca bize ihanet etmez. Solozzo'nun onu nasıl olup da tuzağa düşürdüğünü aklım almıyor. Luca herkesten, her şeyden kuşkulanan bir tiptir. Belki birkaç günlüğüne bir yere gitmiştir. Yakında haber alırız. Sonny Tessio'ya döndü. Brooklynli Capo Regime omuzunu silkti. Herkes hainlik edebilir dedi. Luca alıngan bir insandı. Belki de baba onu incitmiştir. Olabilir bu. O sıra söze Michael karıştı. Ben bu işlerin ustası değilim dedi ama konuşmalarınızdan anladığım şu. Solozzo birden Tom'la ilişkiyi kesti. Çok anlamlı bir davranış bu. Belki bir takım planlar, düzenler kuruyordur şimdi. Bu planlarının ne olduğunu anlarsak kendimizi güvenlik içinde hissedebilir, ne yapacağımızı kararlaştırabiliriz. Sonny bence dedi Solozzo diğer beş aile ile anlaştı. Bize savaş ilan etmeye hazır. Sen de aynı şekilde düşünmüyor musun Tom? Hagen başını olumlu salladı. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Baban olmadan onlara karşı çıkamayız. Ailelere karşı koyabilecek tek kişi o. Solozzo bu eve asla yaklaşamaz patron dedi Clemenza. Bunun için hiç kaygılanmayın. Sonny ona bir an baktı sonra Tessio'ya döndü. Hastanedeki adamlarına yeteri kadar güvenilir mi? Tessio içeriden ve dışarıdan sarılı hastane dedi. Polisler de var. Odanın kapısında dedektifler bekliyor. Babayla konuşmak için. Babana hala tüp içindeki o sıvıyı veriyorlar. Zehirlenmesi için de bir neden yok. Don'a ulaşamazlar hiçbir şekilde. Sonny arkasına dayandı. Beni ele geçirmek isteyemezler. Çünkü ailede yalnız benimle iş yapabileceklerini biliyorlar. Michael'a bakıp gülümsedi. Belki de seni düşünüyorlardır Mike. Solozzo seni ele geçirmek, rehin olarak tutmak isteyebilir. Michael, işte Kay ile buluşmam suya düşüyor diye geçirdi içinden. Sonny onu evden dışarı bırakmayacaktı mutlaka. Ama Hagen sabırsızlıkla araya girdi. Yanılıyorsunuz dedi. İsteseydi Mike'ı çoktan ele geçirirdi. Ama Mike aile işinde değil, bir sivil o. Mike'ı ele geçirdiği takdirde diğer ailelerin aleyhine döneceğini çok iyi bilir. Tattaglia ailesi bile Solozzo'yu saf dışı bırakmaya kalkışır. Hayır, mesele çok basit. Yarın buraya bütün ailelerden birer temsilci gelerek bize Türk'le işbirliği yapmamızı söyleyecekler. İşte Solozzo bunu bekliyor. Michael rahat bir soluk aldı. Güzel dedi. Bu gece şehre inmem gerek. Neden diye atıldı Sonny. Michael gülümsedi. Hastaneye uğrayacağım. Babamı, annemi ve Connie'yi göreceğim. Yapılacak başka işlerim de var. Babası gibi Michael da ağzı sıkı bir insandı. Asla yapmayı düşündüğü asıl işi söylemezdi. Şimdi ise Sonny'ye Kay Adams'ı görmeye gideceğini söylememişti. Saklaması için bir neden yoktu. Sadece alışkanlıktan ötürü söylememişti bunu. Mutfaktan sesler geliyordu. Clemenza ne olduğunu anlamak için dışarı çıktı. Geri döndüğünde elinde Luca Brasi'nin kurşun geçirmez yeleği vardı. Yeleğin içine kocaman ölü bir balık konmuştu. Clemenza, Türk casusu Pauli Gatto'nun başına gelenleri haber almış dedi. Tessio da, şimdi biz de Luca Brasi'nin başına ne geldiğini biliyoruz dedi. Sonny bir puro yaktı, içkisinden bir yudum aldı. Şaşkınlık içinde Michael, balıkla ne demek oluyor diye sordu. Ona İrlandalı Consigliori Hagen cevap verdi. Balık Luca Brasi'nin okyanusun dibinde yattığını anlatıyor dedi. Çok eski bir Sicilya mesajıdır. 9. Bölüm. O gece Michael Corleone şehre pek keyifsiz indi. Aile işlerine isteği dışında karıştırıldığını hissediyor. Sonny'nin kendisini telefonlara cevap vermekte kullanmasına bile içerliyordu. Aile işlerinin en gizli yanlarını öğreniyor, Sonny de sanki çok güvenilir bir kişiymiş gibi yanında cinayet türünden konuları bile konuşuyordu. Kay meselesi de düşündürüyordu Michael'ı. Ona ailesinin iç yüzünü bütün açıklığıyla anlatmak cesaretini asla bulamamıştı. Kay'e karşı dürüst davranmamıştı. Şimdi babası sokak ortasında haydutların kurşunlarına hedef olmuştu. Ağabeyi ise bir takım cinayet planları kurmakla meşguldü. Michael'ın bütün istediği aile işinden mümkün olduğu kadar uzak durmak, kendi hayatını yaşayabilmekti. Oysa bu krizli dönem sona erinceye kadar aile bağlarını koparıp atmasına imkan yoktu. Otele vardığında Kay onu sevinçle, heyecanla karşıladı. Michael'ı Clemenza'nın iki adamı otele kadar getirmiş, izlenmediklerine kani olunca da onu otelin köşesinde bırakmışlardı. Kay ile yemek yediler, içki içtiler. ''Babanı saat kaçta görmeye gideceksin?'' diye sordu Kay. Michael saatine baktı. ''Ziyaret süresi saat 8'de sona eriyor.'' dedi. ''8'den sonra giderim. Beni içeri alırlar. Çünkü babamın odası özel. Hasta bakıcıları da kendinin, hastanenin değil. Bir süre yanında otururum. Henüz konuşacak durumda değil. Belki yanında olduğumu bile fark edemez ama gitmem gerek.'' Kay sükunetle baban için üzülüyorum dedi. Çok iyi bir insana benziyor. Gazetelerin onun hakkında yazdıkları şeylere inanmıyorum. Çoğunun yalan olduğuna eminim. Michael nezaketle ben de senin gibi düşünüyorum dedi. Kay'e karşı bu denli ağzı sıkı olabilmesine şaşıyordu. Kay'i seviyordu, ona güveniyordu. Ama babası yahut ailesi hakkında ona hiçbir şey söyleyemezdi. Kay yabancıydı, aileden değildi. ''Sen ne yapacaksın?'' diye sordu Kay. ''Gazetelerin sözünü ettiği gangsterler savaşına katılacak mısın?'' Michael sırıttı, ceketinin düğmelerini açtı, tutup Kay'in iyice görmesi için ayırdı. ''Bak, silahım yok.'' Kay güldü. Vakit geçiyordu, odalarına çıktılar. Kay birer kadeh içki hazırladı. Sonra Michael'ın kucağında oturup içkisini yudumladı. Michael'ın eli yavaşça Kay'in giysisinin altına kaydı. Kalçasını okşadı. Kay'in derisi ipek gibiydi. Michael'ın dokunmasıyla alev alev yanmaya başlamıştı. Yatağa attılar kendilerini, soyunmadan öylece seviştiler. Dudakları birbirine yapışmıştı sanki, ayrılmak bilmiyordu. İşlerini bitirince hiç kımıldamadan yattılar. Giysilerinin altındaki vücutlarından nemli bir sıcaklığın yükseldiğini hissediyorlardı. ''Kay, siz askerler ayaküstü sevişmek diye buna mı dersiniz?'' diye sordu. ''Evet.'' Hiç de fena bir şey değilmiş. Bir parça kestirdiler. Michael bir süre sonra kaygıyla yattığı yerden fırladı, saatine baktı. Allah kahretsin dedi. Saat neredeyse 10. Ben hastaneye gidiyorum. Yıkanmak, saçlarını taramak için banyoya girdi. Kay geldi peşinden. Arkadan Michael'ın beline sarıldı. Ne zaman evleneceğiz diye sordu. Ne zaman istersen dedi Michael. Bu karışıklık hallolur. Babam iyileşir iyileşmez evleniriz. Sen de ailenle konuş, bir takım şeyleri onlara anlatmak gerek sanırım. Ne anlatayım onlara? Michael tarağı saçlarının arasına geçirdi. İtalyan asıllı, yakışıklı, cesur bir gençle tanıştığını söyle yalnızca. Üniversitenin en çalışkan öğrencisi olduğumu, savaş sırasında birkaç madalya kazandığımı eklemeyi de unutma. Dürüst, çalışkan bir erkek de, yalnız babası kötü kişileri öldürmek zorunda olan bir mafya şefidir de. İşini yürütebilmek için önemli yerlerdeki siyaset adamlarına rüşvet verirdi. Ama oğlunun bu işlerle hiçbir ilgisi yoktur de. Bütün bunları hatırlayıp söyleyebilecek misin? Kay Michael'dan uzaklaştı, kapıya dayandı. Doğru mu söylediğin? Gerçekten baban bir mafya şefi mi? Durdu, cinayet işliyor mu? Michael saçını taramayı bitirdi. Aslında ben de bilmiyorum dedi. Hiç kimse bilmez zaten. Michael kapıdan çıkarken seni bir daha ne zaman göreceğim diye atıldı Kay. Michael onu öptü. Evine dön. Her şeyi enine boyuna düşün bir kere daha. Hiçbir şekilde bu işlere karışmanı istemiyorum. Noel tatilinden sonra okula döneceğim. Orada konuşuruz her şeyi, tamam mı? Tamam dedi Kay. Odadan çıkışını, asansöre binmezden önce el sallayışını izledi Michael'ın. Kendini Michael'a hiç bu kadar yakın hissetmemişti. Ona duyduğu sevgiyi bütün derinliğiyle anlıyordu şimdi. Eğer biri çıkıp da Kay'e bir daha Michael'ı ancak 2 yıl sonra görebileceğini söyleseydi, Kay herhalde bunun vereceği acıya dayanamazdı. Michael Fransız Hastanesi'nin önünde arabadan inince sokağın tümüyle terk edilmiş, boşalmış olduğunu hayretle gördü, hastaneye girdi. Burada da kimse yoktu. Tessio ile Clemenza ne halt ediyorlardı. İki capo regime de West Point'ten mezun değillerdi ama savaş sırasında nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilirlerdi. Adamlarından hiç olmazsa ikisinin kapının girişinde olmaları gerekirdi. Hastanede bir tek ziyaretçi kalmamıştı. Saat neredeyse 10:30 olmak üzereydi. Michael tepeden tırnağa dikkat kesilmişti şimdi. Danışma masasında durmayı gerekli bulmadı. Babasının odasının 4. katta olduğunu biliyordu. Oysa oda kapısı önünde de kimse yoktu. Babasını sorguya çekmek, korumak için kapısı önünde bekleyen 2 polis hangi cehenneme gitmişti? Clemenza ile Tessio'nun adamları neredeydiler? Odada biri var mıydı acaba? Oysa odanın kapısı açıktı, Michael içeri girdi. Yatakta yatıyordu babası. Michael babasının yaşadığını, kaygılanacak bir şey olmadığını anlayıncaya kadar odada birkaç dakika kaldı, sonra çıktı. Hasta bakıcıya "Adım Michael Corleone" dedi. "Babamın yanında oturmak istiyorum sadece. Onu korumakla görevli polisler nereye gitti?" Hasta bakıcı ufak tefek sevimli bir genç kızdı. İşinin ehli olduğu da belliydi. "Ama babanıza bugün çok gelen oldu" diye anlattı. 10 dakika önce de polis bütün ziyaretçileri evlerine yolladı. 5 dakika önce ise bir telefon geldi. Polisleri çağırdım. Karargahlarında çok önemli bir olay çıkmış. Onlar da gittiler. Üzülmeyin, sık sık gelip babanıza bakıyorum. Kapıyı açık bıraktık. En küçük bir gürültüyü bile duyarım. Teşekkür ederim. Bir parça yanında oturacağım, olur mu? Hasta bakıcı gülümsedi. Fazla kalmayın. Ziyaret saati sona erdi çünkü. Michael babasının odasına döndü, telefonu aldı, santraldan Long Beach'teki evi bağlamasını istedi. Telefona Sony cevap verdi. "Michael, Sony, ben hastanedeyim" diye fısıldadı. "Biraz geç geldim. Sony, burada hiç kimse kalmamış. Tessio'nun adamları bile görünmüyor. Kapıda bekleyen polisler de gitmiş. İhtiyarı koruyacak kimse yok." Michael'ın sesi titriyordu. Öte yanda uzun bir sessizlik oldu. "Solozzo'nun işi bu" dedi sonunda Sony. "Ben de aynı şeyi düşündüm ama polisleri, Tessio'nun adamlarını nasıl sepetleyebildi anlayamıyorum. Solozzo alçağı New York polisini de mi elde etti yoksa?" "Heyecanlanma küçük." Sony'nin sesi teskin ediciydi. "Hastaneye o saatte gittiğin iyi oldu. Talihimiz varmış. İhtiyarın odasından bir yere ayrılma. Kapıyı içeriden kilitle. 15 dakikaya kadar adamlarım orada olur. Korkma, heyecanlanma, tamam mı?" "Korkmam" dedi Michael. Olayların başlamasından bu yana ilk kez içinde babasının düşmanlarına karşı korkunç bir öfke, buz gibi bir nefret duymaya başlamıştı. Telefonu kapattı. Hasta bakıcının gelmesi için zile bastı. Kendi sağduyusuna göre davranmayı, Sony'nin emirlerine boş vermeyi kararlaştırmıştı. "Hasta bakıcı gelince telaşlanmamanızı istiyorum" dedi. "Babamı bu odadan derhal çıkarmalıyız. Başka bir odaya yahut başka bir kata götürmeliyiz." Hasta bakıcı "Nasıl olur?" diye atıldı. "Bunun için doktordan izin almanız gerek. Gazetelerde babam hakkında yazılanları okumuşsunuzdur. Bu gece burada onu koruyacak hiç kimse yok. Az önce buraya adam yollanacağını ve babamın öldürüleceğini haber verdiler. Rica ederim, bana inanın, yardım edin." Michael istediği zaman karşısındakini kandırmayı çok iyi bilirdi. Hasta bakıcı "Yatağı olduğu gibi dışarı çıkarabiliriz" dedi. "Boş bir odanız var mı?" "Koridorun sonundaki bir oda boş." Birkaç dakika içinde Michael'ın istedikleri oldu. "Yardım gelinceye kadar burada babamın yanında kalın" dedi hasta bakıcıya. Tam o sıra yataktan hasta adamın boğuk halsiz sesi geldi. "Michael, sen misin? Ne var? Ne oldu?" Michael yatağın üzerine eğildi, babasının elini avuçları içine aldı. ''Benim baba, Mike'ım'' dedi. ''Korkmayın, beni dinleyin, hiç ses etmeyin. Adınızı söyleyen olursa cevap vermeyin. Birileri sizi öldürmek istiyor, anladınız mı? Ama ben buradayım, korkulacak bir şey yok.'' Don Corleone hala başına gelenlerin farkında değildi. Çok acı çekmesine rağmen oğluna hoşgörüyle gülümsedi. Konuşmaya çalıştı, beceremedi. Michael'a ''Niçin korkayım?'' demek istiyordu. ''12 yaşımdan beri tanımadığım kişiler beni öldürmeye çalışıyor.'' 12. ayrımın sonu. Sayfa 149.